Eğer belirsizliği çözemezsek, yani ilk anda büyük ölçüde kafamız karışacak. O yüzden o temel kavramları sağlam almaya çalışalım ve ona, yani konsantre olmadan yapamayız. Şimdi tüze felsefesi dedik. Nesnel tin alanında duruyor. Tin felsefesi alanındayız. Yani bu şey bir alan. Doğa biliminden daha yüksek bir alan. Yani fizik, kimya, matematik, bu tür şeyler, bunları küçümseme diye bir şey söz konusu değil. Ama eğer içerik varsınlığı, içerik karmaşası açısından düşünürsek şey çok daha yüksekte duruyor. Tinsel, tin bilimleri, Geisteswissenschaften ya da beşeri ilimler dediğimiz şey. Çünkü yani bir matematik problemini bir çocuk bile çözebiliyor ama bir istenç problemini bir başbakan, bir parti başkanı bile anlayamayabiliyor. Yani zorluk neye bağlı? Zorluk kavrama bağlı. Kavramın içeriği arttıkça zorluk artıyor. Kavram ne kadar yalınsa onu kullanması, anlaması o kadar kolay. Ama devlet kavramı özdek kavramından kat kat daha kompleks bir kavram. Çünkü özdek kavramının içeriği ne kadar şeyse, yalınsa devlet kavramının içeriği o kadar karmaşık. Yani bu bir mantık değil mi? Bir şeyin anlaşılmasındaki güçlük onun içeriği tarafından belirlenirse, bu içerik ne kadar zayıfsa, ne kadar azsa, onu hakim olmak, onu kavramak o kadar kolay. Bu içerik ne kadar şeyse, karmaşıksa ve şey diyorduk, tin alanı doğa alanını kapsıyor. Yani tin kavramı doğa kavramına ilişki içinde düşünüyoruz ve doğa kavramı tini bir yerde şey, potansiyel olarak kapsıyor. O da kapsıyor ama doğa daha yalın, tin daha karmaşık. Doğa daha alt, tin daha yüksek. Hiçbir zaman doğayı tinin üstüne koymak doğru değil. Yani mantıksal olarak doğru. Bu bir öğüt değil. Kavramsal olarak bu olanaksız. Doğa her zaman geride. Tinin gerisinde. Tin olması şeye bağlı. Doğadan uzaklığına bağlı. Ya da doğadan uzaklığı derken doğayı kötüleme anlamında almayın. Yani bunlar bu sübjektif duygusallıktan kurtulmamız gerekiyor bu şeyde, felsefede. Doğayı kötülemek diye bir söz konusu değil. Ama insan ne kadar doğalsa o kadar tinden uzak demektir ve İnsanın kavramı onu tinse, o zaman insan tinde kendini gerçekleştirecek, doğallıkta değil. Yani doğaya yaklaşmak, insandan uzaklaşmak olacak o zaman. Ve her şeyde bu böyle. İnançta, duygularda vesaire. Yani insanın duyguları ne kadar doğal olursa o kadar şey olacak, iyi olmayacak, o kadar us dışı olacak, o kadar zararlı, tehlikeli ve kötü olacaklar. Ve insan duygusu tinsel, insan duygusu doğal bir şey değil her şeye rağmen. Ve hani yani doğa ve tin arasında böyle bir şeyimiz var, problemimiz var, onu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Doğa daha aşağıda duran bir alan, tin son alan, saltık alan, yani yükseklik açısından. Yani yükseklik, bunlar fiziksel olarak ölçülebilecek şeyler değil. Şu aşağıda, bu yukarıda duruyor diye konuşmanın pek bir anlamı yok. Ama içerik açısından baktığımız zaman tin daha yüksek bir içerik taşıyor. Yani devlet ve özdek kavramlarını, yasa ve yani tinsel yasayla doğal diyor. Doğa yasası feleştirmeye çok düz ve çok şey, sağlam. Ama 301. madde çok daha şey, zengin, karmaşık, esnek, değiştirilebilir, kaldırılabilir falan. Doğa yasaları çok katılar o konuda. Yani onlarla oynayamayız ama tinsel yasalarla, insan yasalarıyla oynayabiliriz. Yani Newton yasalarıyla 301. yasayı karşılaştırırsak ne olur? Hadise. Yani doğa yasaları şey değişmiyor ve tin yasaları öyle değil. Şimdi tin alanındayız ve burada ön sözde, Hegel'in ön sözünde şöyle bir şey vardı. Usa olan edimseldir, edimsel olan, bu bilinen bir şey. Burada edimsellik yerine başka şeyler kullansak ne olur falan, gerçekliktirsek, realite desek. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bütün bir tin alanı, tarihsellik alanı, ustalık alanı. Şimdi yani yöntemsel olarak doğa ve tin alanlarının ustal olduğunu varsayıyoruz. Bütününde bunun anlamı şu: ben o alanları bilebilirim. Çünkü ben de ustal bir varlığım. Bilgi usla olan bir şey, kavramla olan bir şey, değil mi? Eğer doğanın ve tinin bu iki alanın da kendileri özünde bunlar kavramsal ise, ki öyle görünüyorlar, o zaman bende de aynı kavramsal yeti varsa bunları bilmek olanaklı. Şimdi buna dikkat edin. Yani devlet, yasa, istenç, özgürlük, hak, bütün bunlar kavramlar değil mi? Kavram. Ve realitemizde kavramdan başka ne var diye sorduğumuz zaman başka bir şey yok diyeceğiz. Çünkü realitede var dediğimiz her şeyi kavramla anlatıyoruz. Yani bu tinsel realite olsun ya da doğal realite. O kavramsal yapı bizim kendi yapımızdan başka bir şey değil. Girebiliyor muyuz o şeye? O zaman orada bir problem yok. Yani ben kavramla bildiğime göre, kavramda bende olduğuna göre ben yalnızca kendimi biliyorum. Ve dış realitenin varlığı falan. Şimdi bu nerelere gitti? Bunları daha önce ele aldık. Sadece hatırlayın. Yani kavramlarla ilgileniyoruz ve kavram benim düşüncem demek. Ama kavram aynı zamanda benim düşüncemden daha fazlası. Daha çoğu da kavramın nesnel olması demektir. Kavramın nesnel olarak varlığını yapabiliyorduk, düşünebiliyorduk. Şöyle desek çok olarak kavramın varlığı nesnel olduğu zaman bununla denmek istenen kavramın varlığı bana bağlı değil. Yani ben olmasam da kavramsal varlık var ve ben olmasam da doğa yasaları var. Doğa yasaları özel olarak kavramsal değil mi? Bunu görebiliyor muyuz? Yani doğa yasasında kavramsal olmayan ne var? Duysal, fiziksel, özdeksel herhangi bir şey var mı doğa yasasında? F-M-A dediğim zaman. Yani bütün doğa yasalarını özetlediği için kullanıyorum. Bu özel bir şey değil. Bütün doğa yasaları da kavramdan başka bir şey var mı? Bunu kesinlikle görüyorsunuz, yani düşünebiliyorsunuz. O düşündüğünüzden daha fazla bir şey beklemeyin. Yani doğa yasası kavramsal. Ve bu kavramsal bütün bir realitenin egemeni. Çünkü hiçbir doğadaki hiçbir fenomen o yasayı çiğneyemiyor. Fenomenler yasanın köleleri diyebiliriz. Yasaya boyun eğmek zorundalar. Yani her şimşek, her fırtına, her doğal fenomen yasasını yerine getirmek zorunda. İnsanlar yasalarını çiğneyebiliyorlar ama doğa fenomenleri çiğneyemiyorlar. Bu anlaşılabilecek bir şey mi? Doğada tam bir determinizm var. Bunun bir başka formülasyonu böyle. Yani doğanın yasal olması demek, doğanın deterministik olması demek. Tin alanı da deterministik midir diye sorduğumuz zaman, tin alanındaki yasalar insan yasalarıydı. Bunlar değil. Doğa yasalarından farklı. Çiğnenebilir. Doğa yasaları çiğnenemez ama tinsel yasalar çiğnenebilir ve çiğneniyorlar da. Ayrıca bu yasalar kaldırılabiliyor. Değiştirilebiliyor vesaire. Yani tin yasaları doğa yasaları gibi değil. Konsantre olabiliyoruz değil mi? Yani bunlar temel konular ve istenç ve hak alanlarına. Şimdi bu kadar altyapıyla bir bakalım. İstenç konusuna bir bakalım. Buna usul olan edimseldir. Anlamı şu. Yani var olan her evrimseli var olan diye anlayalım. Var olan her ussal olmak zorunda. Var olabilmek için ussal olmak zorunda. Mantıksal olmak zorunda. Mantıklı olmak zorunda. Yani bir doğa fenomeni mantıklı. Evet, o anlamada geliyor. Bir doğa fenomeni, yani dalgaları düşünün. Ya da ay tutulmasını, ya da bir gezegenin dönüşünü, ya da bir kuyruklu yıldızın, onun da yörüngesi var değil mi? Kuyruklu yıldızın yörüngesi nasıl? Gezegenlerin yörüngesi nasıl? Elips. Kuyruklu yıldızın ki? Parabol. Parabol ne biliyor muyuz? Y^x kare. Yani geliyor ve güneşin çok yakınında dönüşünü yapıp gidiyor. Sonsuza gitmiyor. Ama çok güzel gidiyor ve yine de elips değil. Bunlar o doğa yasalarını yapıyorlar. Uyguluyorlar. Bütün yaptıkları o. Kuyruklu yıldız mantıklı mı?
Parabolun ucu açıktır yani. O sahneyi biz tekrar dönüp gelir yani.
Parabol, ama parabol işte bu kapanıyor arkasında. Elips değil. Yani Dartis bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey bir kuyruklu yıldızın mantıklı olmak zorunda olduğu. Öyle mi? Kuyruklu yıldız şey dilediği gibi dönebilir mi şeyinde yörüngesinde? Mantıksız. Yani bir denizdeki dalgaları düşünün. O dalgalar kaotik görünen o şey orada hiçbir su damlacığı, su parçacığı o doğa esasına şey yapamaz. Bir elektron ya da bir su damlası, bir su molekülü sıçraması gerekenden daha fazla sıçrayamaz. Daha hızlı sıçrayamaz. Yani o tamamen o şey doğa esaslarına saltık olarak, koşusu olarak boyun eğmek zorunda. Doğanın şeyi bu. Usallığı bu, mantıklılığı bu. Bir göktaşı çarptığı zaman dünyaya işte atmosferdeki sürtünmesi, dünyadaki o çarpışmanın verdiği şey, ısı, onun etrafa saçılması, bütün bunlar mantıklı. Burada tek bir elektron, tek bir kuark bile şeyi çiğnemiyor, mantıksallığını çiğnemiyor. Hesapla bulabiliriz. O yüzden buluyoruz da zaten. Anlaşılan bir şey değil mi bu? Ama insanlar mantıksız olabiliyorlar. Olabiliyorlar mı?
Çok.
Olabiliyorlar. Bu yine de insan varoluşunun, tinsel varoluşunun us dışı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü orada da şey var, davranışlarımızın nedenleri var ve yani bunu biz şey yapmıştık, yeterince çözmüştük. Davranışlarımız, instin alanı deterministik. Yani davranışların nedenleri var ama bu nedenler şey değil. Doğa yasaların doğa durumunda olduğu gibi
çiğnenebilir.
Evet, çiğnenebilir. Başka türlü olabilir. Ama nedensiz değil. Yani bu bize yetiyor gibi görünüyor. Derin davranışı ne kadar kaprisli görünürse, ne kadar saçma görünürse görünsün, bir şey var, bir nedeni var. Nedensiz değil. Nedeni olması şey demek değil. Zorunlu olması anlamına geliyor. Çünkü nedensellik demek, zorunluluk demek. Bir neden varsa etki olacak. Zorunlu olarak olacak değil mi? İzleyebiliyoruz bunu. Eğer bunu biz şey, tin alanına uygularsak orada da şey var. Nedensellik, determinizm ve zorunluluk. Yani özgürlük...
Nedeni olduğu için kaprisli olmaya devam mı edeceksiniz?
Bir daha.
Nedeni olduğu için kaprisli olmaya devam mı edeceksiniz?
Neden olduğu zaman kaprisli olamaz. Çünkü
örneğin,
yani...
Demin sizin verdiğiniz örneğe gösteriyorum.
Söyle bir daha.
Hani dediniz ya işte örneğin ben kaprisliyim ama bir nedeni var kaprisli olmaya dediniz ya.
Tabii.
Ben diyorum ki nedeni var o yüzden kaprisli olmaya devam mı edeceğiz?
Tabii neden sürdükçe o kapris de sürecek demektir. Ve o kaprisi ortadan kaldırmak için o nedeni ortadan kaldırmak lazım. O zaman yani kaprisin de nedeni var. Evet. Şimdi özgürlük ve zorunluluk. Bu tin alanı özgürlük alanıydı. Buradaki özgürlük ne anlama geliyordu? Özgürlük nedensizlik demek değil. Ve yine de belirlenmek ama belirlenmek de zorunlu olmayı getiriyordu. Nedensellik diyorduk, zorunluluk anlamına geliyor. Yani bir şeyin nedeni varsa o şey zorunlu olarak olmuştur. Yani olmaması olanaklı değil. Bu zorunlu anlayabiliyor muyuz? Zorunluluk korkunç bir şey değil mi? Yani bir etki varsa onun nedeni olduğu için var ve neden...
Efendim?
Özgürlük şu anlama geliyor. Özgürlük belirliyse o zaman orada sınırdan da daha güçlü bir kavram kullanabiliriz. Zorunluluk var. Yani dikkat edin, determinizm nedensellik olarak anladığımız zaman zorunluluktan bir farkı yok gibi görünüyor. Özgürlüğün de bir deterministik olduğunu söylersek, belirli olduğunu söylersek aynı şeyi orada da söylemek zorunda. Özgürlük ve zorunluluk ayrılacak şeyler değil. Bunları farkına varalım önce. Nasıl çözüleceğini ya da çözülüp çözülemeyeceğini falan şey yapmaya, düşünmeye çalışacağız. Yani özgürlük şey değil, kapris değil, özenç değil. İstediğini yapabilmek ve bunları şey yapacağız. Hep yeri geldiğinde alacağız. Şimdi bu kavramsal altyapımız bize ne kazandırıyor? Neyin, hangi problemlerin üzerine gidebiliriz? Bir yerde ona bakmaya çalışıyoruz. Realite var olan dünya ussalsa bilinebilir, kavramsalsa bilinebilir, anlaşılabilir ve biz de bu yeteneğimiz şimdi felsefede yani okumayı arttıracağınızı umuyoruz. Onu öneriyoruz da. Çünkü arada bir göndermeler yapacağız şeye, başka felsefecilere. Onları az çok kendimiz de okumuş, önceden okumuşsak iyi olacak. O yüzden felsefe tarihi bilginizi arttırın şey olarak. Kant Kant'tan söz edeceğiz. Kant, Kant'ın yani ustal olan edimseldir. Ona bağlı olarak var olan ustal olandır demenin anlamı var olan kavramsaldır demekti ve kavramsal olan aynı zamanda bilgiyle ilişki içinde düşünürsek bilginin olanağını taşıyan demektir. Yani kavramsal olan bilinebilir. Çünkü ben kavramlarla biliyorum. Yani koklayarak ya da görerek değil. Feştirmeyayı ben görmüyorum. Asla. Bu duysal bir şey görmek ama düşünceyle biliyorum. O şeyi birleştirelim. Bilgi konusunda, tanıtlama konusunda, varlık konusunda, kavram konusunda daha önce konuştuklarımızı burayla birleştirirsek yani o birleşmede hiçbir problemle karşılaşmamamız gerekir. Kavramsal olarak, kavramsal olan bilinebilir. Kavramsal olan var olabilir. Yani şu yine yıldız örneğine gidelim. Kuyruklu yıldızın varlığı, bütün deviminin varlığı kavramsal değil mi?
Kavram kargaşası konumuzun dışında kalıyor değil mi?
Kavram kargaşası, tasarım kargaşası demek lazım ona. O kargaşaya düşen bilinç... kavramdan, kavram karışmaz. Kafa karışır. O kafa tasarımsal olduğu için karışır. Kavramsal kafanın karışması, yani kavramsal karışma, sosyalizmi, faşizmi, komünizmi, demokrasiyi falan bütün bunları rahatça ayırabilir. Hiçbir karışıklığa düşmez. Diktatörlük nedir? Demokrasi nedir? Özgürlük nedir? O karışıklığa düşenler tasarıma düştükleri için düşüyorlar oraya ve çıkamazlar da oradan. Tasarımdan değil mi? Tasarımsal olduğu için mümkün değil oradan çıkması. Ancak kavrama geçerek çıkabilir. O da felsefeye geçmesi anlamına geliyor. Şimdi o usul olan edimseldir. Edimsel olan, yani var olan potansiyel, edimseli potansiyel olanı, olanaklı olanı da karşılık içinde düşünelim. Yani olanaklı olan, henüz olmamış olan değil mi? Ama olması beklenen ne anlatıyor? Yani olanaklı olan kendinde edimsel diyebiliriz. Edimsel olan nasıl olabilmiş? Olanaklı olduğu için, olabilmesi olanaklı olduğu için edimselleşebilmiş. Anlayabiliyoruz bunu. Ve yani ben öyle bir şey düşünebilirim ki onun edimselleşme şansı, realize olma şansı olanağı hiç yok. Çünkü us dışı. Yani ussal olanın edimsel olabilmesi. Yani o kuyruklu yıldız örneğine dönersek, kuyruklu yıldızın bir anda yörüngesini daireye çevirmesi, bu olanaklı mı? Ussal mı? Yani bunun kuyruklu yıldızın yörüngesinin değişmeyeceği anlamına gelmez. Bu dışarıdan etkilerle değişebilir. Başka bir çekim alanı onu yakalayabilir. İnsan müdahalesi olabilir. Çarpışma vesaire falan. Bütün bunlar şey, mantıklı şeyler, olabilecek şeyler. Ussal olanın edimselleşmesi, yani orada ancak ya o edimselleşme ussallığı sürdükçe ya da ussal olduğu için sürer ve şeye usun ve ussallığın ve edimselliğin ilişkisini anlamaya çalışıyoruz değil mi?
Yani bir dış etken etkilediği zaman ussallıktan çıkıyor.
Çıkmıyor. Çıkmıyor. Dışı etki zaten kavram. Etki neden? Yani bir yörüngedeki cisme bir başka cisim çarparsa, bir etki yaparsa o yörünge bozulur. Burada us dışı bir şey yok. Bu mucize değil. Mucize denen şey. Yani işte ayın yarılması falan mesela. Diyelim Kur'an'da söz edilen. O mucize. Bu şey değil. Ussal değil. Yani çünkü onun eğer öyle bir fenomen şeyse olacaksa onun bir nedeni olmalı. Neden olmadı. Neden olduğu zaman da mucize değil. Tansık değil.
Ben bir şey söyleyeceğim. Ussal olan yani doğa yasaları üzerine kurulmuş olduğu için kavramlı
doğa yasalarının işlemesi ussal olan, edimsel olan, var olan.
Onun üzerine bina ettiğiniz için sonunda şey.
Yani dünya akıllı demek istiyoruz. Dünya deli değil. Deli olması biraz önce kapris dedik. Yani bir atomun kapris yapması, bir elektronun, kuarkın. Ne oldu? Komik değil mi? O çılgınca bir şey. Evet. Bazı fizikçiler özellikle 20. yüzyılda realitenin, evrenin çılgın olduğunu falan söylüyorlar. Yani bunlar şey. Einstein değil. Einstein akıllı olduğunu söylemeye çalışıyor. Her nasılsa. Kuantum mekaniğini şey yapanlar. Savunanlar.
Düzen var. O yüzden akıllı değil mi?
Ne?
Düzen var. O yüzden
evet.
Akıllı.
Düzen, logos, ussal, kozmos demek. Kozmos düzen demek. Düzen ancak nedensellik yasasının ya da o ilişkinin işlediği yerde olabilir. Çünkü yani şunu şuraya koyduğun zaman orada duruyorsa düzen olur. Ama bu koltuklar kendi başlarına burada dolaşmaya başlarlarsa burası kaos olur, kaotik olur. Entropi konusunu... Tabii ki. Ama kaos, kaos derken şunu kastediyorlar. Olayların nedeni yok.
Karmaşa değil yani.
Evet. Yani bu devre, evren kozmos değildir diyorlar. Kaostur. Neden? Çünkü doğa yasaları çiğnenebilir ya da işlemeyebilir ya da olasıdır. Olasılık sözünü duyduğunuz zaman onu şey olarak anlayın. Yani doğaya uygulanan bir belirlenim olarak anlayın. Bu şeyde kuantum mekaniğinin bir versiyonunda bunu kullanıyorlar. İndeterministler. Yani kaos realitede olan bir şey değil. Eğer doğa ussal ise doğanın en kaotik görünüşü bile, en kaotik fenomeni bile, yani bir bu odadaki gaz mesela, buradaki gazların kaosu. Bunlar deterministik, değil mi? Anlayabiliyoruz. Yani bir elektron oraya çarpıyor, oraya çarpıyor, oraya. Bütün bunlarda gelme açısı, kırılma açısı, bilmem oradaki enerji kaybı ya da her şey yasalara uygun olarak oluyor. Bu kaos değil. Bu bize kaos olarak görünüyor. Çünkü o oradaki verileri ve datayı şey yapamıyoruz. Yani yeterince izleyemiyoruz. Eğer çok güçlü bir bilgisayarımız olursa tek tek her atomun, çünkü burada şey var, gaz atomları var, iyonların dışında falan. Her şey, yani buradaki bütün parçacıkları izleyebilirsek o zaman buradaki o atomik davranışın hiç de kaprisli ya da kaotik olmadığını göreceğiz. Yani orada herkes rolünü oynaması gerektiği gibi oynuyor. Hiçbir elektron şey yapmıyor. Doğa sesini çiğnemi.
Dalga ya da parçacık olarak gitmesi konusunda da hani yani önceden kestirememe durumu var deniyor.
Evet, orada da determinizm çiğnenmiyor. Yani çünkü bir elektronu sen gözlediğin zaman onu fotonla gözlüyorsun. Fotonu çarptırdığın zaman o elektronu görmek için foton gönderdiğin zaman o foton çarptığı zaman o elektronun momentumunu bozuyor. Onu gördüğün zaman momentumunu ölçemiyorum diyorsun o yüzden. Son derece deterministik bir şey. Yani orada indeterminizmi açıklayan bir kuantum yorumcusu ben şimdiye kadar görmedim. Ya yazdıklarını anlamıyorlar kendileri. Yani görünen şey o. Tamamen anlamsız şeyler yazıyorlar. Ya da onu gerçekten orada iyi çözümleme yapıyorlarsa şeyi söylüyorlar. Yani işin aslını söylüyorlar. Öyle değil mi? Yani neyse şimdi çok fazla... Orada kavramsal yapı bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Geçerli mi, geçersiz mi? Bizi ilgilendiren bu şu anda. Yani kuantum mekanizmlerine ayrı bir çalışma yaparız. Yani belki bir gün yapacağız çünkü çoktandır o şey. O istiyoruz onu. Kavramsal olduğu zaman yani usun doğada ve tin alanında egemen olması. Yani Anaxagoras'ı hatırlayın eski çalışmaya katılanlar. Evrenin özü Nous'tur diyordu. Nous'u us olarak alıyorduk. Alabiliriz. Ve o zaman evrenin düzeninden söz edebiliriz. Varoluştur. Yani doğal evrenin düzeninden söz edebiliriz. Onun kavramsallığından söz edebiliriz. Ve onun bilinebilmesinden söz edebiliriz. Çünkü kavram kavramı bilir. Yani ben kuvvet kavramıyla düşünüyorum. Özdek, kuvvet, devim, işte ivme falan değil mi? Bu tür kavramlarla düşünüyorum. Bütün fizik kavramsal. Realitenin kendisi de kavramsal ise o zaman benim fizik kitabım ya da fizik bilincim var olan realiteyle örtüşüyor. O kitap o realitenin bilgisini yansıtıyor. Yani o kitap bir şey değil. Sübjektif bir kurgu değil. Kant'a göre öyle. Kant'ın söylediği şey şu. İnsan kavramları sadece insana ait. İnsanın dışındaki realiteye uygulanabilecek kavramlar değiller. Kant'ın söylediği özünde bu. Yani bundan daha başka bir şey değil. Ve
yani nasıl bir örnek olabilir?
Ne olur?
insan dışında uygulanmak.
Kendinde şey diyor. Kant her şeyin kendindesi vardır ve o kendinde şey, yani kendinde özde, kendinde yasa, kendinde doğa, kendinde hidrojen ya da her şeyin kendindesi bizim kavramsal olarak ulaşamayacağımız bir alan ya da bir varlık biçimidir diyor. O kadar. O konuda hiçbir şey bilemeyiz diyor. Yani insan kavramlarının nesnel geçerliğini kabul etmiyor, edemiyor Kant. Onun nedenleri falan yine kendi başına bir konu. Ama söylediği şey öz olarak öyle. Yani bizim kavramlarımız sadece şeydir, özneldir ve bize aittir. Dışarıdaki realiteyle bir şeyleri yoktur, ilişkileri yoktur diyor. Bu çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi yine tin alanına geçelim. Özgür. Burada özgür olması, yani şimdi insan homo sapiens bir potansiyel olarak dünyaya geliyor. Potansiyel kendinde olduğundan daha fazlası demek. Yani bir tohum, bitki tohumu potansiyel. Niye? Çünkü o gördüğün küçücük şey aslında koca bir ağacı taşıyor kendi içinde. Başka bir cisim o şeyi taşımıyor. Bir kaya parçası taşımıyor mesela. Onda bir potansiyel şey yok. Güç yok. Potansiyel güç demek. Gizil güç diye çeviriyor. Türkçe doğru. Yani gizil. Kendinde gizil demek. Gizil potansiyel. Gizli değil. Yani saklı olması anlatılmıyor orada. Gizil. Gizli bir bakıma. Görünmüyor ama şey değil. Görünmeyecek olması demek değil. Gizil demekle belki biraz söz harflerle oynamışlar orada. Ama gizliden ayırıyorlar. Yani gizli sanki hiç açılmayacakmış gibi falan. Gizem, giz bunlarla ilgisi yok potansiyelin. Potansiyel gizil. Kuvvet, güç demek. Yani potentia, o Yunanlıların kullandığı sözcük güç anlatıyor. Şimdi gizlilik bu demek ve insan ortaya çıktığında, doğadan ortaya çıktığında kendinden daha fazlası. Yani o mağarada yaşayan, işte hayvan gibi davranan varlık, hayvan olarak davranan varlık aslında şey taşıyor. Yani tam o donatımlı bir beyin taşıyor. Homo sapiensin, 1 milyon yıl önceki Homo sapiensin beyin yapısı, kapasitesi falan bizden hiç farklı değil. Evet. O konuda kuşkunuz olmasın. Homo sapiens, Homo erectus'tan daha şey, büyük beyin taşıyor ve o farkta ben yarım kilo kadar olduğunu buldum. Yani bunlar bulunan iskelet kaç yaşındaki bir insana ait falan bütün bunlar hepsi saptanmış hemen hemen. Yani araştırabilirsiniz. Epeyce şey var. 2,5 o kadar geriye gitmiyor. Değil mi? Gidiyor mu Homo sapiens? Ne kadar gittiği hiç önemli değil. Yani 2,5 olabilir, 5 olabilir ya da 100 bin olabilir. Fark etmez. Homo sapiens ve bu potansiyel. Yani biz 1 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Tür olarak. Homo sapiens bir türü belirtiyor. Homo erectus başka bir türü belirtiyor. Bir tür kendi içinde türdeş demek. Yani orada şey yok, farklılık yok. Yani zenciler, pigmeler, Avustralya'nın aborjinleri falan hepsi homo sapiens. Aynı türün içindeler. Eğer ırksal, yani ırksal türlülük şeyin içinde olabiliyor. Türün içinde olabiliyor. Çünkü türün de üstünde cins duruyor. Şimdi tür cinsin alt, yani genus daha yukarıda duran bir şey. Tür kendi içinde alt türler taşımıyor. Kendi içinde ırklar taşıyor. Ve onların da pigmelerin de Norveçlilerin de beyinleri şey, Homo sapiens beyni aynı yetiyi taşıyor ve bu işte yüz binlerce yıl geriye gidiyor. Yani şimdi o potansiyel gelişen bir potansiyel. Orada gelişen, ortaya çıkan şey kültür. Maymunun yapamadığı, Homo erectus'un yapamadığı ama Homo sapiens'in yaptığı şey, o kendini geliştirmek. O kültür insanın gelişiminden başka bir şey değil. Doğanın yaptığı bir şey değil kültür. Doğal olana verilen tinsel biçim. O tinsellik Homo sapiens'e ait. O tinsellik sanat dediğimiz ya da Yunanların, eski Yunanların falan, onların sanat dedikleri doğayı aşan bir şey. Yani doğada taşlar var tabii ki ama bir taş yontulmuşsa o kültürel bir belirlenim almış, kültürel bir kimlik kazanmış demektir. O Homo sapiens'e ait, o bir maymuna ait olamaz ya da başka bir şeye, doğaya ait olamaz. Yani kültür ve doğanın şeyini görüyoruz, farkını görüyoruz. Kültür olması için ne gerekiyor? Orada düşünce var ve istenç var. Çünkü o taşı yapmak için, yani yontmak için onu niye yontuyorlar? Şey için yontuyorlar. Kesmek için, okların ucuna takmak için falan. Yani daha sonra balta yapmak için, vurmak için. Yani bunlar hep düşünerek yapılan şeyler ve orada istenç ve düşüncenin birliği var. Yani bir ağaç düşünün. O ağacın üzerindeki bir tek çizik, eğer gerçekten şeyse, o insana aitse, o orada T'nin bir şeyi, o şifre, parolası ya da göstergesi, yani buraya orada doğadan daha fazlası var anlamına geliyor. Yani çünkü o çizik orada amaçlı olarak, bilinerek, istençle yapılmış olan bir şey ve kültür. O kadar. Ne olursa olsun o çizginin içeriği, biçimi falan önemli değil. Yani orada T'nin bir izi var ve o doğanın yapabileceği bir şey değil. Şimdi Homo sapiens'in yaptığı şey kendi potansiyelini redimselleştirmek. Buna özgürlük diyebiliriz. Çünkü burada bütün süreç özgürlük süreci diyebiliriz. Niye özgürlük diyoruz? Çünkü kendi özünün realizasyonu her şeyden önce. Ve yani o bastırılırsa o kültür gelişmez. Eğer mağara kültürünü bir şekilde bastırmak olanaklı olsaydı, yani insanlar mağara kültürü düzeyinde kalmaya mahkum olsalardı, orada gerçekten yani o kültürel olarak o izolasyon şey, bugün şu çok kültürlülük konusu var. Yani kültürlerin saklanması gerekir düşüncesi var insanlarda. Evet, yani çünkü bugün bile mağara devrine yakın koşullarda yaşayan kültürler var. O Amazon ormanlarında hala var. Yani henüz uygarlıkla, yani dışarıdaki uygarlıkla hiçbir teması olmamış olan kabileler var. Onların üzerine yani filmler falan da yapılıyor, değil mi? Biliyorsun onu. Onlar kültür. Şimdi çok kültürlük şey istiyor. Yani bir tarafta insanlar aya gitsin, öte tarafta o Amazon'daki şeylerde kendi kültürel kimliklerini kaybetmesinler falan. Bunlar bir arada yani çok o kültürleri, onlar şeyler, nedir o kültürlerin anlamı diye sorarsak, çünkü yani rastgele oluşan şeyler değiller. Onlar T'nin gelişme sürecindeki adımlar. Kendilerinde sonsuza kadar var olmak zorunda olan şeyler değil. Aşamalar, aşama demek zaten şey, aşılacak olan, yani kendisi bir şeyi aşmış ve kendisi de daha sonra aşılması gereken bir şey demek. Ya Homo sapiens'in potansiyelinin anlamı bu. Gelişmek zorunda ve bu kaçınabileceği bir şey değil, seçebileceği bir şey değil, değiştirebileceği bir şey, yani reddedebileceği bir şey değil. Şimdi istenç kavramını, istenç, hak ve istenç. Bunları Hegel şöyle demişti. Bunların tanıtlaması tüze felsefesinin dışına düşer. Yani tüze felsefesine başladığımız zaman istenç, hak ve özgürlük gibi kavramları şeyden alıyoruz. Öznel tin alanından tanıtlanmış olarak alıyoruz. Bunu anlamıştık. Niye anlamıştık? Şunu anlamıştık. Sistematik bir yapıda, yani bu tür bir felsefi dizgede her moment varlığını onu zorunlu kılan sürece borçlu. Yani hiçbir şey damdan düşer gibi gelmiyor. Gökyüzünden inmiyor. Yani tin kavramı doğanın bir şeyiydi. Karşıtı olduğu için olanaklı olan kavram. Yani tin kavramı şeyden gelmiyor. Doğanın yanına dışarıdan bir şey olarak getirilmiyor. Dışsal bir faktör olarak getirilmiyor. Ve doğanın karşıtı olması demek, doğayı belirliyor olması demekti. Doğa tin olmadan olamaz. Düşünebiliyor musun? Sanki doğa tin olmadan varlığına doğa olarak devam edebilirmiş gibi görünüyor. Çünkü insanın olmadığı, insanlığın dünyaya, Homo sapiens'in ortaya çıkmadığı uzunca bir tarihsel ya da zamansal dönem vardı ve bu nasıl olanaklıydı diye sorabiliriz. Yani tinin doğayı belirlemesi demek, tinin doğayı yaratması demek değil. Doğa olma belirlenimini tin karşısında kazanıyor olması demek. Tin olmadığı zaman doğa da yok. Yani ona doğa demenin bir anlamı kalmayacak. Yine var olacak. Ama doğa olma, o belirlenimi almak için tini karşısında bulmak zorunda. Ve sistematik olarak düşündüğümüz zaman her kavramın ortaya çıkışının bir zorunluluğu var. Bu zorunluluk, o zorunluluğu gördüğümüz zaman felsefe boş konuşma olmaktan çıkıyor. Görüş doksa olmaktan çıkıyor.
Şimdi küresel ısınma da doğayla tin mi karışıyor?
Biraz daha çözümle yani.
Şimdi küresel ısınmada bütün iklim değişiyor, atmosfer değişiyor.
Yani insan yer küre de ısıtabilir, kendi evini de yakabilir. Yani bir insan evine verirse, sofadan çıkan gazları verip de pencereni açmazsa ne olur? Evi sera olur ya da orada dumandan ölür. Aynı şey. Ya buna gerçekten bu biraz daha kompleks bir şey. Çünkü olmayabilir. Yani sen içeride gaz var, o gaz sobadan geliyor. Bir başkası diyor ki hadi sobadan gelmiyor. Bir başkası diyor ki gelsin ben o kadar şeyden etkilenmem falan. Buralarda çok fazla var, sübjektif görüş var. Bu politikayı ilgilendiriyor, bütçeyi ilgilendiriyor. Yani şimdi fabrikaların yüzde hemen hemen hepsi çevreyi kirleten şey. Değiştir onları bakalım. Hepsini temiz, çevreye uygun, karbondioksit çıkarmayan fabrikalar haline getir. Ki hangi ülke yapabilir bunu? Hiçbiri yapmaz. Ya yapmıyor. Yani çünkü maliyetleri büyük.
Evet. Oluyor.
Dünya
bölgesinde
ne olacak? Gerçekten felaket. Yani şimdi bir şeyde görüyorsunuz. Karayollarında görüyorsunuz. Yol yapmışlar. Antalya'da ben gördüm. Yani orada her ay ya da her belli bir dönemde pat pat pat insanlar vuruluyor, çiğneniyor ve ölüyorlar. Şey yapmıyorlar. Üst geçiş yapmıyorlar. Belli bir sayıya gelmeden. Ölüm sayısı. Yapmıyor. Bu ilkellik, bu barbarlık ve insanlık bu barbarlığı aşmak zorunda.
Doğanın bir düzeni değil mi küresel ısınmada? Mesela bundan önce de ozon tabakası nedeni diyorduk. Şimdi ozon tabakası kendi kendini onarmış. Bunun için biz aslında çok büyük bir şey yapmadık.
Onarmadı, ne diyor?
Bu da bir
onaran, onardı diyenler var. Yani o şimdi bunlar...
Bir kanserle bir şıkkıtış var. Kim diyor onardı?
Var, ben de okudum. O yanlış da diyorlar. Yani ozon tabakasının delinmesi falan böyle bir şey olamaz diyorlar.
Şimdi bu da mı bir aşama?
Yani bu da doğru olabilir. Biz bunları ölçemiyoruz. Bunları fizikçiler de ölçemiyorlar. Ve durumu idare etmek zorundalar. Deprem uzmanları ne diyorlar? Hiçbiri kesin bir şey konuşamıyor orada.
Bu da bir aşama mı?
Yani şey yaparsın, bütün fabrikaları karbondioksit üretmeyen versiyona çevirirsin, yine devam edebilir şey. Çünkü var, 20-30 bin yılda bir, 50 bin yılda bir periyodik dönemsel iklim değişmeleri var. Bu 20 bin yıl önce Avrupa'nın kuzeyi buzlar altındaydı. İskandinavya diye bir şey yoktu. 20 bin yıl önce, yani bu çok bir zaman değil, buzul dönemi çok uzakta olan bir şey değil. O zaman onu nasıl açıklayacağız falan. Ya da niye o buzlar? Yani evet. Bir şeyler oluyor şu anda. Tam olarak ne oluyor? Ama biz en kötüyü dikkate alarak hazırlansak iyi olur. Yani karbondioksitten kurtulabiliyorsak, yapay karbondioksitten kurtulalım. Niye arabalar atmosferi kirletsinler? Yani normal olarak kent havası zaten kirleniyor. Çevre o sera etkisinin dışında, yani her kentin kendi sokakları, caddeleri falan, evleri karbon monoksit ya da başka bir sürü zararlı maddeyle dolu havalar. Biraz tarihin işi. Yani tamam biz görüyoruz ama deniz gibi bu düzeltmeleri, temizlemeleri yapmak için çok büyük miktarlarda gerekir. Para, yatırım, karar. Yani insanlar karınlarını doyuramazken havadaki 10 miligram karbondan ya da karbondioksitten yapmıyorlar, rahatsız olmuyorlar. Yani, bu bilinçlenmeye bağlı ve dünya tininin kendi yazgısını kendi eline almasına bağlı. Yani şu an pek çok doğanın elinde. Neyse bunları ele almak için biraz daha kavramları netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi istenç kavramı, hak kavramı, özgürlük kavramı bunlar dize felsefesinin dışında, yani dışında demek. Şimdi bunu daha sonra dizge üzerine düşünün. Yani dizgenin mantıksal ya da felsefi dizgenin ne olduğu üzerine düşünün. O zaman sorular gelirse o sorularla birlikte aldığımızda daha iyi olur. Yani bir söylemde hem soruyu ortaya koymak hem de yanıtı vermek şey, tamam, bu sık yapılan bir şey. Ama soruyu okuyucu sorarsa ya da dinleyici sorarsa o yanıt daha etkili olur ya da daha anlamlı olur ve daha verim. O yüzden soru sormaya çalışın. Yani felsefede en büyük erdemimiz sormak. Yani yanıt vermek, açıklamak, bilgiçlik taslamak değil. Sormak, sorgulayabilmek. Şu nedir, bu nedir? Ve ona uzun yanıt vermesi gerekir. Birisinin görüşleri, birisinin kişiliği, birisinin kimliği değil. Felsefede kişiliği, kimliği silmemiz gerekiyor. Saltık olarak. Çünkü kavram konuştuğu zaman orada objektif bir mantık konuşuyor demektir. Birisinin kaprisleri konuşuyor o diyemeyiz ona. Mantıkta şey olmaz. Kaprisin sübjektif olmaması gerekir. O sübjektif derken onu kastediyoruz. Yani feyiştir, mea objektif. Ben onu söylediğim zaman o benim kişiliğimden gelen bir şey değil. Ama feyiştir, me kare a küp dersem, bence böyledir dersem bu sübjektif. Orada doğanın, yani o şeyin, doğanın mantığını çiğnemiş oluyoruz. Ve söylediğim şey ustal değil. Ustal olmadığı için var da değil. Edimsel değil. Yani edimsel olan, var olan ancak ve ancak ustal olabilir. Eğer ustus dışı olan var olabilseydi o zaman ne olurdu? Kaos olurdu. Us dışı olan var. Yani bir doğa yasası ussal. Çünkü ussal mı doğa yasası? Neden? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne olmadığını düşünüyoruz. Oradan gidelim.
Ben doğanın mantıklı olmadığını biliyorum.
Peki.
Ve sıralı olduğunu biliyorum.
Ne?
Ve sıralı. Yani sıralı. Dediğiniz ya, insan mantıksızdır. Biz şimdi doğuyu evet, insan gözüyle görüyoruz.
Evet.
Ağaç işte doğru biliyor.
Evet.
Ağacın gözüyle kendinize bakarsanız siz de ne kadar ileri gidebiliyorsunuz?
Yani ne kadar gidiyoruz?
Gidemezsiniz. Yani doğru için
söylüyorsunuz. Hayır.
Yani.
O işte ustal dediğimiz şey o. Yani bir insan doğup ölmezse o ustuşu bir durum. Ve edimsel olamaz. Ustal değil. İnsan doğup ölmesi ustal olan şey. Çünkü doğan ölümün tohumunu kendinde taşıyor. Son mu? Ortaya çıkan, ortadan yiter falan gibi şeyler söyledim.
İnsan doğal değil mi? Yani,
he?
İnsan doğal, yani insan doğal.
Doğa ve tin.
İnsan doğal değil.
Hem doğa hem tin. İnsan doğayı kapsıyoruz, doğayı dışlamıyoruz insanlar. Dışlayamayız. Yani duygularımız, içgüdülerimiz, bedenimiz, hücrelerimiz. Yani bunların hepsi şey, doğaya ait olan şey. Ama bizde bir de tin yanı var. Doğada olmayan, doğadan daha fazlası o. Kültür ve doğa. Biz, yani insan hem doğa hem kültür. Böyle ayrım yapabilir miyiz? Kültür doğanın yaptığı...
Ayırmak
ayırmak şey demek değil.
Ayırmak, bütünden ayırmak. Yani bu,
doğru değil.
Bu biri bölmek oluyor. Yani insan zaten birliğini fark ederse...
Ama bir yapmak için ayrımlar gerekiyordu. Biz diyalektikte onu öğrendik. Ancak ayrı olanlar bir olabilir. Ayrım biri olanaklı kılıyor. Yani bir olması için ayrı olmaları gerekir. Çünkü doğanın ve tinin ayrı olmaları onları bir yapabiliyor. Yani insanda şey, doğa ve tin bir. Çünkü beden var. İnsanın bedensel yanı var. Fiziksel varlığı var. Bu bedensel varlıkta aynı zamanda tinsellik yüklü. Yani benim sinir sistemim aynı zamanda duygu duyabiliyor. Duygu o şeyden farklı. Azottan, hidrojenden, oksijenden, karbondan, fosfordan farklı bir şey. Yani onlara dayanıyor ama onlardan daha fazla olan bir şey. Bir melodi duyduğum zaman o melodi tabii ki sinir sistemimde alınıyor. Değil mi? Dışarıda ses dalgalarıyla. Hepsi fiziksel. Orada kimyasala çevriliyor. Moleküllere çevriliyor ve beyin hücrelerinde bir sürü kimyasal ya da moleküler olay cereyan ediyor. Sinapslar arasında, hücreler arasında falan. Onları tam olarak bilmiyoruz. Ama o melodi sadece fosfor ve kalsiyum ve oksijen ve karbon değil. Birisi derse ki bana, senin dinlediğin şey o moleküllerden oluşuyor. Tamam, doğru ama daha fazlası da var. İşte orası tin. Güzellik duyduğumuz zaman, güzelliği algıladığımız zaman, yani bir insanda ya da doğa nesnesinde, oradaki o güzellik bir tin, çünkü o benim gördüğüm geometrik dairenin ya da gözüme gelen fiziksel ışık dalgalarından farklı bir şey. Yani tin o demek, duygu tin demek, düşünce tin demek. Ve bunların varlığı tabii ki karşısına bağlı, yani özdeksele ya da bedensel olana, yani insan bir beyni olduğu sürece düşünebilir ve sinir sistemi olduğu sürece duygu duyabilir. Amipler duygu duymuyorlar ya da sinir sistemleri ne kadar şeyse, yeteneklisi o kadar. O yüzden karşıta bağlılık var ama karşıta bağlılık onun karşıta indirgeyemiyor. Yani tin şey değil, özdeğe indirgenecek bir şey değil. Özdek de birlik içinde. Ondan eminiz. Kavramsal düşünce bunu söylüyor. Yani beden öldüğü zaman onun şeyinden söz edemeyiz. Ruhundan, canlılığından filan, yani tinselliğinden söz edemeyiz. Doğayı, ben başta uyardım. Yani burada doğaya karşı bir çözümleme yapıldığını sanmayın. Yani doğanın insan varoluşundaki gerçek yeri nedir? Onu anlamaya çalıştım. Panteizm mesela, doğayı tanrılaştırmak. Doğayı tanrılaştırmak zararsız bir şey gibi görünüyor ama aslında Hindistan'a baktığımız zaman çok zararlı olduğunu görüyoruz. Çünkü insanı hayvanın altına indiriyor. Yani Hegel, o bir alıntısı var şeyde, sitede görebilirsiniz ya da tarih felsefesinde. Hindistan'da şey diyor, yaşlı inekler için, maymunlar için, papağanlar için bile bakım evleri var. Çünkü doğayı o kadar çok seviyorlar. Çünkü doğayı tanrı olarak görüyorlar. Ama insanlar için öyle bir şey yok diyorlar. Yani doğayı yükseltmek şey değil.
Ama o ortamda mutlular. İngiltere'ye giden bir Hintli için tanrısal değil yine.
Evet.
Hindistan'daki kast sisteminde de mutlu. En dipte yaşıyor, kanalizasyon temizliyor, mutlu. Değilse terk eder.
Yani bu da, bu argüman sadece sizin ileri sürdüğünüz bir şey değil. Bunu şeyler, İngiliz felsefecileri ileri sürüyorlar. Yani
rahat oldukları yere İngilizce diyorum. Türkiye'ye de gelseler bir Hintli burada işte yoga yaptırır, bilmem ne yaptırır, mutlu olur. Ama dibin evet. Dibinde yaşıyor. Bu kast sisteminden razı o insanlar.
Şimdi bu güzel. Yani kast sistemi... Evet.
Hayır değil, mutlu. Yoksa intihar eder. Kuzey ülkelerinde intihar var, Hindistan'da yok.
Şimdi... Şimdi bu mantığı şey yapacağız, ele alacağız. Yani şey yapmayın. Burada bir... Yani mutluluk şeyse, esas önemli olan kriterse, her şeyi ona göre belirliyorsak o zaman doğru. Yani bir pigme de şey olabilir, bir aborjin de mutlu olabilir. Evet. Ama orada önemli olan şu, o kültürel yapı insanın potansiyelini tüketmiyor ya da bütünüyle açmıyor. Yani orada bir durma var. Kültürel, yani şey gibi, bir bitkinin büyüme sürecindeyken, örneğin filizlenme aşamasında durması. Evet, orada bir türlü daha öteye geçemiyor. Geçme yeteneği varken. Yani insanın kültürleri de böyle şeyler. Bu kültürler kendilerinde şeyler değil, kalıcı biçimler değiller. Bilinç biçimleri bunlar. Yani kas sisteminde şu, insanın değeri varsa o değerle karşılaştırmamız lazım. Yani birisinin şimdi şöyle bir şey var kas sisteminde, bir Brahman bir sudreyi uzaktan görürse, evinden çıktıktan sonra görmesi şey gerektiriyor, tekrar evine dönüp arınmasını gerektiriyor. Çünkü sudrayı görmek Brahman'ı kirletiyor. Üçüncü sınıf kast. Yani şey, kast. Dört kast var. Temel dört kast var. Bu sudralar şey, dördüncü kast. Untouchables, onlar daha farklı. Sudra şey, dördüncü kast. Yani çalışanlar, savaşçılar ve rahiplerden ayrı olarak bir de şey var. Bir sudra Vedaları dinlerken yakalanacak olursa, bu Vedalarda yazan bir şey. Vedaları dinlenecek, dinlerken yakalanacak olursa, düşünün yani sudralar Vedaları, kutsal kitapları okuma hakkını bile taşımıyorlar. Kulağından kızgın yağ dökülecek. Vedaları okuyan bir sudra eğer duyulur, görülecek olursa öyle bir cezaya uğrayacak. Bir Hintli kadın kocası öldüğünde aşağı ölüyor. Yani o öyle bir aşağılanma ki ona dayanamıyor. Genellikle kocasının yanında sati denen gelenek bu. Bu gelenek yakılıyor. Ya da gidip kendilerini ganja atıyorlar. Kutsal nehir. Nehir nehirdir. Bir nehrin kutsal olması kadar saçma bir şey olamaz. Bu irrasyonel. Ama kas sisteminde böyle. Orada inekler kutsal. Yani bu kültür ve bunda romantik bir şey görebiliyor muyuz?
Eşiyle birlikte ölmek romantik aslında. Yani tek eşli.
Hayır, öldürmek romantik değil.
Hayır, siz kabul ediyorsunuz. Onu ben iddia ediyorum.
İstemiyor. O gidin o sati yapan bayanlara. Siz o zaman romantik misiniz?
Evet.
Zorlanıyor. Güzel. Size bir sati düzen töreni düzenlesinler.
Evet, ben zaten yanarak ölmek istiyorum. Ya da öldükten sonra yapılmak istiyorum.
Ama hiç yapmayalım. Tamam. Şimdi kişisel görüşlerimizi şey yapalım. Bırakalım. Bir saniye.
Evet. Şişe içerisinde. Bir yıl kalsa da onda bakmayı süremediğini iddia ediyorlar.
Halbuki en pis nehirlerden birisi şu anda.
Yok yani.
Yalan söylüyorlar. Boş inanç. Değil mi? Yani döneceğiz. Yani mutlaka vardır ve çok çok fazla vardır. Bunu söyleyen insanlarda şey var. Bazı bireyler bu felsefe ilgisiz diye düşünmeyin. Yani bazı insanlarda irrasyonele, saçmaya temayı yatkınlık var. Abartmaları şey yapıyorlar. Özellikle değerli görüyorlar. Bir şey var. Bunun bir açıklaması var. Bu psikolojiye ilgili. Felsefeye dönelim diyorlar. Yani bunlar felsefe değil. Kişisel görüşlerimiz önemli değil. Felsefede yapacağımız şey yani bunun felsefe olmasının ölçütü onu bir kavrama dayandırmak ve doğa konumuz, yani doğa ve tin, doğanın insan varoluşunda dışlanması diye bir şey ya da doğanın değersizleştirilmesi diye bir şey söz konusu olmamalı. Yani çünkü doğanın varoluşta bir şey var, insan varoluşuna iyi var. Ama doğayı olduğundan daha fazla göstermek de o sübjektif. Yani insanın doğayla ilişkisini doğru anlamak çok çok şey, özel, çok önemli. Şimdi bu demokrasi ya da eşitlik konusu değil. Yani tin ve tin doğa...
Biri olmadan biri olmuyor.
Olmuyor. O yüzden ikisi de yani zorunlu.
Olmuyor mu yani?
Tabii bir anlamda eşit. Ondan ama doğa ve tin eşittir diyemeyiz. Yani tin...
Yapar,
evet. Aynı zamanda farklı ayrı bir şey. Dolayısıyla eşitsiz bir şey. Ama tinin varlığı şeye bağlı. Doğaya bağlı. Yani doğanın olmadığı bir yerde, bizim doğamız gibi bir doğanın olmadığı bir yerde yaşam ortaya çıkamaz. Dolayısıyla kültür olamaz. Evet. Yani burada önemli olan şey o zaman bizim bu potansiyelimizin ne olduğu ve onunla ne yapacağımız. İnsanlık sadece birey olarak değil, insanlık olarak. Hem birey olarak hem de kültürler ortadan kalkıyorlar. Yani bir kültür ya da kültürler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, iyi olurlarsa ya da kötü olurlarsa olsunlar. Tarihsel süreç bunu gösteriyor. Yani Persler ortadan kalktılar, Babil ortadan kalktı. Asurlar, Selçuklular, Osmanlılar, Romalılar, Yunanlılar, Atina, Sparta... Bunlar ortadan kalktı.
Peki şimdiki kültürde de biraz böyle o dinle daha mekanik veya işte teknik ağırlıklı yapan bir şey mi var? Yani sen hani doğal olmaktan nispeten uzak durursak daha gelişmiş bir performansımız olur dediğin gibi.
O biraz şey, öyle anlamamak gerekiyor ama evet.
Ama yani bir yerde öyle dedim. Çok da doğal davranmak yani ne bileyim işte tabii ki toplum içinde burada aklıma geldi gibi derin bir bağırma. Herkes bir şey dinliyor o anlamda tamam da hani bazı çok basit kurallar anlamında. Ama bir yandan da artık doğallığını unuttuğu insanlar gibi bir genel düşünce var. Bir sürü
Ona başka şey demek istiyorlar. Doğallığı unuttu demek. Yani doğal olmak mesela, yani kültürel açıdan doğal davranış derken şunu anlamalıyız. Doğal, yani edebiyatçı kullanabilir. Gündelik konuşmada kullanabiliriz doğallığı başka bir anlamda. Ama doğal olmak kavramı düşünürsek ya da işin gerçeğini düşünürsek, örneğin yemek yerken, geçen de konuşmuştuk bunu, yani bir köpeğin nasıl yemek yediğini gördünüz mü hiç?
O
doğal. Bir insan onu yaparsa doğal olmuş olur. Yani o yapabilirsiniz. O konuda ceza olduğunu sanmıyorum. Yani insan doğal davranamaz konusunda epey geniş bir özgürlük alanı var. Yani çok sınırsız değil bu ama çok geniş. Doğal olmak. Zamanla bağdaştıracağız. Yani o yüzden hepsi bağdaşır demek de doğru.